köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ben Hatice Uysal.
Yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte tüm dinleyicilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün Türk dünyasının UNESCO'su olarak bilinen Türk Soyu Kuruluşu'ndan bugünle tanıtmaya, tanımaya çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Türk Soyu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Fırat Purtaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet Sayın Purtaş, Türk Soyu deyince birçoğumuzun aklına Türk Soyu'ndan gelenler gibi bir çağrışım geliyor değil mi?
Evet.
Evet, Türk dünyasının UNESCO'su olarak bilinen Türk Soyu sizden dinleyelim.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten Türk Soy gönül köprüleri kuran kurumlardan bir tanesi. Belki diğer kurumlardan ayırt eden en önemli özelliği, Türk Soy sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurum değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın kurucusu olduğu bir uluslararası örgüt. Bu uluslararası örgüte gözlemci statüsünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova'ya bağlı Gagauzya Özerk Bölgesi ve Rusya Federasyonu içerisinde bulunan Tataristan, Başkurdistan, Tıva, Hakas, Altay ve Sahayeri Özerk Cumhuriyetleri de katılıyorlar. Dolayısıyla Türk Soy'un 6 kurucu üyesi var, 8 tane de gözlemci üyesi var. Ancak faaliyetleri sadece üye ülkeleriyle ya da gözlemci ülkeleriyle de sınırlı değil. Hem bizim kültür coğrafyamızda, Balkanlarda ve Avrupa'da yine soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde faaliyet gösteriyor ve çok yakın ortakları var. Bunun dışında Türk kültürünü tanıtmaya yönelik de bütün dünyada etkinlikler gerçekleştiren bir kuruluş. Sizin de bahsettiğiniz gibi kısa adı Türk Soy, Türk dünyasının UNESCO'su olarak adlandırıyoruz. Kuruluş süreci 1990'lı yılların başına gidiyor. Biliyorsunuz o dönemde dünyada köklü değişiklikler meydana geldi. Soğuk savaş sona erdi. İki kutuplu dünya düzeni sona erdi. Ve dünyanın barışı ve istikrarı adına yeni bir açıklığın, özgürlüğün ön planda olduğu bir dönem başlamıştı. Bu süreçte bizim coğrafyamızda, Avrasya'da, Balkanlar'da sınırlar da değişti. Yeni bağımsız devletler ortaya çıktı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 5 farklı Türk dili halklardan oluşan Cumhuriyet, Türk Cumhuriyeti kuruldu. Ve Türk Soyu da bu dönemde kurucu anlaşması imzalandı. Bu yıllarda biz Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 25. yılını geçtiğimiz yıl doldurdular, kutladık. Bu sene Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yılını kutluyoruz. Önümüzdeki sene ise Türk Soyu'nun kuruluşunun 25. yılı. Bu şu anlama geliyor, Türk Soyu fikri bağımsızlıkla birlikte ortaya çıkmış ve hemen hemen aynı süreçte hayata geçirilmiş bir proje. Ve bugün Türk Soyu'nun 25 yıllık bir deneyime sahip ve saygın, tanınır bir uluslararası örgüt statüsüne ulaşması da yine o fikrin ne kadar doğru ve ne kadar sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin de bir göstergesi. Türk Soy tabii ki burada temel felsefe aynı değerleri paylaşan toplulukların bir araya getirilmesi. Aynı dili, aynı tarihi, aynı inancı ki bunun içerisinde istisnalar da var. Yani bütün üye ülkelerimiz Müslüman toplumlardan oluşmuyor. İstisnalar işte Gagavuzlar olsun, Sibirya'daki Türk halkları olsun. Türk kültürü gerçek anlamda çeşitlilik gösteren bir yapıya sahip. Bunun temelinde de inanç farklılıkları da önemli rol oynuyor. İşte Türk soyu oluşturan temel unsur paylaşılan değerler olduğu için dil birlikteliği, tarih birlikteliği, inanç birlikteliği olduğu için adına da buradan yola çıkarak Türk soyu denmiş. O dönemde Türk kültür ve sanatları ortak yönetimi olarak açık
ismi
Türk kültür ve sanatları ortak yönetimi olarak belirlenen açık ismin kısaltılması olarak düşünülmüş. Ama artık bir marka değeri oldu. Biz bu açılımını Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olarak daha basitleştirdik, daha anlaşılır hale getirdik. Hı. Uluslararası toplum tarafından da daha kolay hatırlanır, akılda kalır bir şekilde 2009 yılında böyle bir değişiklik gerçekleştirdik. Ama Türksoy kısa adıyla Türk dünyasının UNESCO'su olarak tanınmaya devam ediyor.
Evet, oradan ilerleyen dakikalarda tabii ki UNESCO kimdir mesela, onun çalışma alanı ya da faaliyetleri neler, belki bilmeyen dinleyicilerimize ve neden Türk dünyasının UNESCO'su dendiğini de açacağız, ama öncelikle biz Türk soyunu biraz tanıyalım istedik. Mesela nerede kuruldu? Merkezi nerede? Evet. Hangi dilde iletişime geçiyorsunuz aranızda? Ve burada da tabii ki asıl önemli olan herhalde amacı.
Evet. Türk soyun merkezi Ankara'da. Oran'da diplomatik site olarak adlandırılan mekanda Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın büyükelçiklerinin de bulunduğu o bölgede Türksoy binası bulunuyor ve önünde bahsettiğim 14 üyemizin bayrağı dalgalanıyor. Ve biz burada hemen hemen işte ayda bir düzenli olarak Türk Dünyası Öncüleri Konferansı düzenliyoruz toplantı salonumuzda. Farklı sanatçıların resim, heykel sergilerini gerçekleştiriyoruz. Ve yıl içerisinde pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor Türksoy Genel Sekreterliği. Türksoy kuruluş amacı bu aynı değerleri paylaşan toplumlar arasındaki kültürel ortaklığı daha da güçlendirmek ve Türk kültürünün ortak yönlerini daha ziyade yeni nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak. Bu amaç doğrultusunda kurulmuş ve bu amaç çerçevesinde Türksoy özellikle uzun bir sömürge yönetiminden sonra bağımsızlığına kavuşmuş Türk Cumhuriyetlerinde milli kültürlerin canlanışında önemli bir rol oynamış. Özellikle bu Sovyet dönemi milli kültürlerin ideoloji çerçevesinde dejenere olduğu, yozlaştığı bir süreç ve pek çok milli aydın Sovyet döneminde farklı suçlamalarla, işte pantürkçülükle ya da rejim karşıtlığıyla, rejim karşıtlığıyla suçlanarak kurşuna dizilip hayatını kaybetmiş. İşte bu milli aydınların da yeniden itibar kazanması ve onları hem fikirleriyle hem de eserleriyle yaşatılması için noktasında çalışmalar gerçekleştirmiş. Şimdi geçen süreye baktığımızda ve bu süre içerisinde yeni bağımsız Türk Cumhuriyetlerindeki milli kimliğin, milli bilincin ve toplumun inşasında gelinen noktaya baktığımızda ciddi mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Ve bugün Türk Cumhuriyetleri Türksoy ile birlikte hem bölgesel hem de küresel düzeyde ciddi ses getiren kültürel diplomasi girişimlerine ev sahipliği yapıyorlar.
Oraya geçmeden önce kültürel diplomasi, o çok önemli çünkü onlara geleceğiz birlikte. Yazışma diliniz
Türkçe.
Türkiye Türkçesi. Türkçesi gayet güzel.
Ama şunun da altını çizmek istiyoruz.
Tabii ki, geleceğiz tabii ki birazdan.
Bugün Rusya içerisinde yaşayan Türk dilli halkların çoğu, hatta bağımsız cumhuriyetlerimiz arasında da iletişim dili olarak, lingua franca olarak Rusça çok yaygın.
İşte onun için dedik hani ne kadar
Rusçayı önemli bir zenginlik olarak da görüyor bu kardeş toplumlarımız. Ayrıca dilin bir zenginlik olduğunu zaten biz hani kendi atasözlerimizde de bir lisan bir insan, iki lisan iki insan şeklinde de ifade ediyoruz. Biz Rusçanın da bu toplumlar tarafından iletişim dili olarak kullanılmasından, yani iletişimi kolaylaştırıcı unsur olarak, öneminin farkında olarak ihtiyaç duyduğumuzda Rusçayı da kullanıyoruz. İhtiyaç duyduğumuzda diğer dilleri de kullanıyoruz. Ama Türkiye Türkçesinde ve diğer Türk lehçelerinde iletişimi, alışverişi ve birlikte çalışma kültürünü de geliştirmek için çaba gösteriyoruz.
Peki merkez yönetimde kimler var?
Şu anda Türksoy Genel Sekreteri Kazakistan'ın eski Kültür Bakanı Düsen Kaseyinov. Kendisi son derece deneyimli bir yönetici.
Bürokrat.
Yönetici olduğu kadar bir de sanatçı. Keman profesörü. Uzun yıllar konservatuar rektörlüğü yapmış. Bunun dışında diplomat yönü de ağır basan birisi. Nursultan Nazarbayev'in özel görev temsilciliğini, büyükelçiliğini yapmış. Büyükelçi ünvanına da sahip. Ve sadece Türk dünyasında değil, bütün dünyada da Sanatçı dostları olduğu, çok iyi bir çevresinin bulunduğu bir genel sekreter. Aynı zamanda işte UNESCO gibi, ISESCO gibi, Avrupa Konseyi gibi kültürel diplomasi ağında önemli işlevler gören uluslararası kuruluşların başkanlarıyla da çok sıkı dostluklara sahip. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Büyük ölçüde yöneticiler kurumların gelişiminde etkili oluyorlar.
Kesinlikle.
Tüsen Kasyonov da Türksoy'un geçmiş 9 yılına damgasını vurmuş birisi. Özellikle 2008'den sonra Türksoy'da meydana gelen bu gelişmeye Tüsen Kasyonov'un damgasını vurduğunu söyleyebiliriz.
Peki şimdi mesela üye ülkeler, gözlemci ülkeler dedik. Asıl üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan.
Özbekistan
kurucu üye ve 95'e kadar da çok aktif katılmış. Hatta Bakanlar Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmış. Ancak 95'ten sonra resmi olarak TÜKSOY'a katılımında bir duraklama olduğunu görüyoruz. Evet. İşte şimdi yeni dönemde bunu da aşmak için çaba gösteriyoruz. Tabii ki Türk dünyası ve Türk kültürü dendiğinde Özbekistan'ın da yeri dolduramaz
kesinlikle
bir öneme sahip.
Atlanamayacak, bunun, tabii, belki de evet, merkezinde yer alan bir coğrafya.
Kesinlikle.
Evet, ben şimdi değerli dinleyenler, stüdyo konuğumuz TÜKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Fırat Burtaş bizlerle birlikte. Şimdi konuşacaklarımızın çerçevesini çizme adına öncelikle Türk dünyası dediğimiz bu coğrafyayı şöyle bir çizebilir miyiz? Gönlümüzde, hayalimizde, ki ona göre konuşacağız biz, konuştuklarımız onun için önemli. Türk dünyası dediğimiz coğrafya neresi?
Aslına bakarsanız kültürler için sınır çizmek pek mümkün değil. Yani devletlerin siyasi sınırları oluyor. Tabii ki bu sınırlar kutsaldır, dokunulmazdır. Saygı gösterilmesi gerekir. Ancak kültürel olarak bu iç içe geçmişlik belki bütün dünya için, bütün dünyadaki coğrafi bölgeler için geçerli. Bazen de bu coğrafi bölge adlandırılmasından farklı kimliklerin ve karakteristiklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi Türk dünyası dendiğinde biz bu Türk dilinin konuşulduğu bütün coğrafyayı anlıyoruz. Bunun içerisinde işte Balkanları, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı, Sibirya'yı, Çin'in işte kuzey batı bölgelerini anlıyoruz. Orta Doğu'yu, Suriye'yi, Irak'a geçmemiz mümkün değil. Bunun dışında bu Türk dilli halkların komşuluk yaptığı ve bir arada yaşadığı toplumlar da var. Yani bunlarla da kültürel anlamda çok ciddi bir etkileşim ve iç içe geçmişlik söz konusu. Mesela bugün Balkanları ele aldığımızda bir Arnavut kültürünü, bir Boşnak kültürünü, bir Makedon kültürünü çok da Türk kültüründen bağımsız düşünmemiz mümkün
neredeyse
değil.
Neredeyse benzeşmişiz, evet, yani Osmanlı ile beraber.
Kesinlikle.
Aşağı yukarı aynı kültür olmuşuz.
Benzeri yani hususlar Kafkasya için de geçerli. Kafkasya'da yaşayan sadece Türk dil halklar değil, farklı milletlerden Müslüman halklar var ve Rus, Slav halkları var. Dolayısıyla biz Türk dilli halkların yaşadığı coğrafyalar ve etkileşim içerisinde bulunduğu kültürler ve toplumları Türk dünyasının dahilinde, içerisinde görüyoruz. Aslına bakarsanız bu küreselleşme sürecinde, hani dünyanın küçük bir köye dönüştüğü noktada belki bütün bu coğrafyalar arasında bu etkileşim de arttı. Ama yoğunluklu olarak biz işte Orta Doğu'da, Afrika'da da Türkiye'ye olan ilgiyi, Türkiye'nin buradaki varlığını görüyoruz. Yavaş yavaş kültür dünyamızın sınırlarını da genişlettiğimizi düşünüyorum ben bu çerçevede. Ancak TÜKSOY ağırlıklı olarak Anadolu Türklüğü ile eski Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan Türk dilli halklar arasında bu iletişimi, bu gönül bağlarını kurma doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş. İşte son dönemde bu coğrafyalara Balkanların bir ciddi anlamda katıldığını görüyoruz ve bu ortaklığı tanıtma doğrultusunda da bütün dünyada etkinlik yapıyoruz.
Yapmaya devam ediyoruz.
Mesela bu sene çok enteresan, daha önce hiç bulunmadığımız bir coğrafyada, Latin Amerika'da, Brezilya'da ve Arjantin'de İlginç. Oradaki diplomatik, evet, temsilciliklerimizin daveti çerçevesinde faaliyetler planlıyoruz.
Şimdi o zaman şunu söyleyelim Sayın Purtaş, buradan dediğiniz gibi Ülkelerin, devletlerin sınırları vardır ama kültürün sınırının olmadığını günümüz dünyasında çok daha iyi algılıyoruz. Bir kültür dejenerasyonu yaşıyoruz. Yani mesela şöyle, etkin kültürler dünyaya hakim oluyor. Bu iletişim araçlarının, televizyonların da etkisiyle beraber ciddi anlamda bir kültür yozlaşması yaşandığını görüyoruz. Ya da baskın kültürler diğer kültürleri etkileyebiliyor. Onun için bu tür çalışmalar çok çok önemli bize göre. O zaman şuradan girelim. Yani kültür dediğimiz nedir?
Bu bahsettiğiniz husus, aslına bakarsanız yani küreselleşmenin ortaya çıkarttığı tehditler ve meydan okumalar bütün dünyada, işte özellikle orta ölçekli devletlerin ve toplumların karşı karşıya kaldığı bir tehdit. Maalesef bugün işte Amerikan kültürünün ya da Batı kültürünün ciddi bir hegemonyası var ve bu hegemon kültürde daha yerel kültürleri, gelenekleri tehdit ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bir makale yayınladı. Bu makalenin başlığı "Kamu bilincinin modernizasyonu geleceğe yöneliş" şeklinde böyle bir başlık. Esas olarak milli kültür temelinde yeni bir toplumsal modernleşme hamlesini hedefliyor. Çok çarpıcı ifadeler var. Bir tanesi, dünya diyor Kazakistan'ı sadece petrolüyle ya da dış politika inisiyatifleriyle değil, kültürüyle tanımalıdır. Çok iyi yetişmiş mühendisleriniz, çok iyi yetişmiş doktorlarınız olabilir. Ancak geleneklere ve milli değerlere sahip değilse bu ülke için bir anlam, bir değer taşımıyor şeklinde ifadeleri var.
Onun için kültürel ihtiyaç var.
Bu çerçevede biliyorsunuz yakın dönemde Kazakistan Latin alfabesine geçmeyi planlıyor. 2018'den itibaren yeni harfler kabul edilecek ve 2025'ten itibaren de okullarda Latin alfabesiyle Kazak dilinde hazırlanmış ders kitaplarıyla, müfredatla eğitim öğretim yapılacak. Buradan amaçlanan, aslına bakarsanız milli ve manevi değerlere sahip, aynı zamanda dışa açık, çok dilli. Mesela çok dilliyle çok vurgu yapıyor Nazarbayev. Rusça yanında İngilizceye de yani hakim. Çok dilli, rekabet edebilen, yani bütün dünyada kendi işini en iyi şekilde yapıp ve diğer muhataplarıyla rekabet edebilen yurtsever bir Kazak toplumu oluşturmayı hedefliyor. Ve bunun da anahtarı kültür.
Evet.
Yani kültür nedir diye baktığımızda kültür bu kadar önemli bir araç, önemli bir silah belki de. Şimdi kültür çok soyut bir kavram olduğu için ve binlerce farklı tanımı da var.
Ve içi de çok zengin.
Evet, içi de çok zengin. Ben daha böyle somut örneklerden yola çıkarak anlatmayı tercih ediyorum. Mesela Sayın Başbakanımızın Gagauz Moldova'ya resmi ziyareti söz konusuydu. Ve bu Moldova'ya resmi ziyaret kapsamında
Gagauz Türkleriyle
Başbakanımız ve onun yanında Moldova Cumhurbaşkanı, Moldova Başbakanı ve belki de onlarca bakan ve Moldova'daki diplomatik misyonların hemen hemen tamamı, Amerikan Büyükelçisi, Fransız Büyükelçisi benim gördüklerim kadarıyla, diğer büyükelçiler 4. Dünya Gagauzları Kongresi'ne katıldılar. Şimdi Gagauzlar 150 bin nüfuslu bir toplum.
Küçücük
bir toplum. Yani bu başarıyı, bu üst düzey katılımı ve orada hani yapılan konuşmalarda da Gagauzya'nın, Gagauz Türklerinin Türkiye-Moldova ilişkilerinde ne derece kilit bir role sahip olduğunu, hatta Moldova Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında Gagauzya'nın Moldova'nın milli bütünlüğü ve bağımsızlığı için ne derece önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Bunun dışında Gagauzya yine Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerde de böyle anahtar bir role sahip. İşte bu kadar küçücük bir toplum, doğal kaynaklar da yok, yani zengin petrol de yok. Çok nedir, öyle zor şartlarda yaşıyorlar. İşte bunu ancak Türkiye ile olan kültürel bağlarıyla izah edebiliyorsunuz. Yine Rusya ile olan bağlarıyla, tarihi bağlarıyla izah edebiliyorsunuz. Ve bunu ancak kültürle izah edebiliyorsunuz. Dolayısıyla kültür dediğimiz araç, hazine, diğer işte maddi değeri olan doğal kaynaklarla ya da ne bileyim teknolojik gelişmişlikle filan kıyaslanmayacak derecede zaman zaman güçlü ve önemli rol oynayabiliyor. Bugün Türk dünyası da çeşitlilik içerisinde bütünlük gösteren zengin bir hazine. İnsanlık ve medeniyet içerisinde yeri doldurulamayacak öneme ve büyüklüğe sahip. Biz bu kültürel çeşitliliğin sürdürülmesini önemsiyoruz. Yani Anadolu kültürüyle birlikte işte Kafkasya'daki, ne bileyim Orta Asya'daki kültürler arasında benzerlik olduğu kadar çeşitlilik, farklılıklar da söz konusu. Bunun sürdürülmesi, ama bununla birlikte büyük Türk dünyası olarak birliğimizin, bütünlüğümüzün, bu kültürel entegrasyonumuzun da daha da artılmasını hedefliyoruz. 21. yüzyılda milletler kültürleriyle ayakta kalacaklar. Kesinlikle. Kültürel derinliği ve zenginliği olan toplumlar belki de bağımsızlığını ve ulusal bütünlüğünü koruyabilecekler. Bu öngörülebilir bir husus. Bu çerçevede Türk dünyası bir araya gelerek birbirini de güçlendiriyor, besliyor. Ve biz bu birliktelikten güç alarak da ortak geleceğimizi inşa edeceğimize inanıyoruz.
İnşallah. Peki şimdi buradan devam edelim dilerseniz. Mesela burada kültür deyince dil çok önemli.
Evet.
Biraz önce de bahsettiniz. Mesela Rusçayı da ön plana aldığınızı söylediniz. Burada tabii ki bazı bu ülkelerin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin uzun zaman yönetimi altında kalmasının etkisi çok fazla. Orada işte dillerinde yozlaşma, kültürlerinde, dinlerinde, dini inançlarında bile bir yozlaşma olduğunu biliyoruz biz. Onun için şu an mesela bu Türk coğrafyası dediğimiz bölgelerde Türkçe ne kadar konuşuluyor? Kaymalar var mı, lehçeler ya da işte mesela Rusçayı da iletişim dili olarak aldığınızı söylediniz. Evet. Şu an için Türk dili ne durumda?
Aslına bakarsanız bu bağımsız devletlerin her biri kendi dillerinin kullanım noktasında çok ciddi başarılar kat ettiler. Yani bugün Özbekistan'da yani Özbekçe herhalde %90'ın üzerinde iletişim dili olarak kullanılıyor. Kazakistan'da Kazakça'nın kullanımının %70'ler oranında olduğunu biliyoruz. Tabii buradaki hani nüfus durumu da etkili. Kazakistan bağımsız olduğunda ülkeye adını veren millet olan Kazaklar %50'nin altındaydı. %45 civarında nüfusa sahipti. Geri kalanını işte diğer milletler, Ruslar, Ukraynalılar, Almanlar, mesela 1 milyondan fazla Alman nüfusu
çok
bulunuyordu
ilginç,
Kazakistan'da.
Evet.
Evet, yani bu işte tarih içerisinde çok böyle enteresan ve günümüzü etkileyen gelişmeler olmuş. İşte 2. Dünya Savaşı sırasında biliyorsunuz Kafkasya'dan Orta Asya'ya, Sibirya'ya zorunlu göçler var. Kırım'dan işte Tatarlar, Kafkasya'dan Ahaska Türkleri, Çeçenler, İnguçlar, Almanlarla Sovyetler Birliği'nin düşmanı olan Nazi Almanyası'yla işbirliği yapacakları endişesiyle, gerekçesiyle bu sürgüne tabi tutulmuşlar. Almanlar da bunlardan bir tanesi. Çok bilinmiyor ama işte 1 milyona yakın Alman da bugün Rusya'nın
farklı bölgelerine,
Kafkasya'ya yakın olan Volga bölgesinden Orta Asya'ya, Kazakistan'ın içlerine sürülmüşler. Soğuk Savaş'tan sonra da Kazakistan bağımsız olduğunda 1 milyondan fazla bir Alman nüfusuna sahipti. Bunların çoğu sonradan Almanya'ya göç ettiler. Ama bu husus bile, Almanların bir dönem Kazakistan'da yaşamış olmaları bile bugün günümüzde Almanya ile Kazakistan ilişkilerini daha özel, daha farklı düştüm, hale getirebiliyor. Mesela Kazakistan'ın ticari ortakları arasında Almanya ilk 3-4 ülke arasında yer aldığını biliyorum ben. Dolayısıyla dilin böyle bir faydası var. İletişimi güçlendiriyor. Şimdi biz burada hani Rusça'nın kullanılması hususunda hiçbir...
Şunu biliyorum ben. Mesela Moldova'daki Gagavuz Türklerinin Türkçesinin daha anlaşılabilir olduğu, işte Özbekistan Türkçesinin daha anlaşılabilir olduğu. Ama bazı bölgelerde mesela Türkçeyi anlamakta bayağı zorlandığımızı biliyorum. Onun için hani...
Bu dil bilimciler Türk dilini 3 farklı kola ayırıyorlar. İşte Oğuz Türkçesi, bu Anadolu'da konuşulan, Azerbaycan'da ve Türkmenistan'da konuşulan Türkçe. Gagauzların konuştuğu da zaten Anadolu Türkçesi. Onun yüzden daha rahat anlaşılıyor. Bir de Kıpçak kolu var Türkçenin. Bu Kıpçak Türkçesinde Kazaklar, Kırgızlar ve Tatarlar konuşuyor ağırlıklı olarak. Burada kelimenin kökü aynı. Ancak dile sonradan gelen kelimeler farklılaşıyor ve kelimelerin ekleri farklılaşıyor. Belki biraz hani kulak alışkanlığıyla bu iletişim daha kolay sağlanabiliyor. Bir de Karluk boyu olarak adlandırılan, kol olarak adlandırılan bunu da Özbekler ve Uygurlar daha fazla konuşuyorlar. Ama bu ayrımın da hani ben dil bilimci değilim ama suni olduğunu yani böyle bir ayrımın olmayacağını iddia edenler de söz konusu. Şimdi aslına bakarsanız bizim bunca tarihi kopukluğa rağmen birbirimizi bu derece anlayabilmemiz bile büyük bir mucize.
Değil mi? Kaç yıl yani, ayrı kaldık biz?
Uzun bizim Anadolu'ya gelmemiz neredeyse işte 1000 yıllık bir mazisi var. 1000 yıllık bir ayrılık tarihi kopukluk var. Bu süre içerisinde mutlaka iletişim devam etmiş. Yani işte özellikle İpek yolunun canlı olduğu dönemde bu iletişimin ticaret yoluyla aynı zamanda kültürleri de şarkıları, destanları, masalları karşılıklı taşımak yoluyla devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu yabancılaşma ya da anlaşmaktaki zorluk aslına bakarsanız coğrafi mesafe. Yani bugün Ankara ile Almata dediğimiz şehir arasında 5000 kilometre var. Yani o da çok az bir mesafe değil. Hem coğrafi mesafe hem bu tarihi kopukluk. Rus Çarlığı döneminde işte bu coğrafya Türk Anadolu Türklerine kapatılmış. Sovyet döneminde kapatılmış. Kapatıldı. İşte bunun neticesinde böyle bir iletişim zorluğu ortaya çıkmış. Ama biz bunun ne kadar karşılıklı birbirimizi ziyaret edip hal hatır sorarsak zaman içerisinde ortadan kalkacağına inanıyoruz. Ve işte en son Kazakistan'ın atmış olduğu bu adım Latin alfabesine geçiş diğer cumhuriyetlerde zaten büyük ölçüde sağlanmıştı. Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da. Önümüzdeki süreçte bu karşılıklı anlaşmayı da güçlendirecektir diye düşünüyoruz. Burada dediğim gibi önemli olan ortak menfaat alanlarını çeşitlendirmek, artırmak ve geleceğimizin birliktelikte olduğunu görmek.
Peki bugünlük bu kadar diyelim değerli dinleyenler. Gönül Köprüsü Kurumlarımız programında bugünkü stüdyo konuğumuz Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Fırat Purtaş bizlerle birlikteydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programda devam edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi bu faaliyetler ve toplumlar arası kaynaşmayı nasıl sağlayacağız? Bunları konuşacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.
Gönül Köprüsü Kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.